32. ayrım.
Tam o sırada içeri giren bir hemşire, "Bakıyorum ziyaretçiniz var Rita Hanım," dedi. "İlaçlarınızı alma vakti geldi." "Rita Hanım mı?" dedim. Hemşire, "Evet," dedi. "Rita Hanım, 4 yıldır burada ama ben onu Madame Matilda Arditi sanıyordum." "Karıştırmışsınız," dedi. "Madame Matilda şu odada." Solundaki bir kapıyı gösteriyordu. Demek ki iki oda iç içeydi. Madame Arditi öteki odadaydı. Foyası ortaya çıkan Rum bayan Rita ise hiç yüzüme bakamıyordu. Az önceki o cıvıl cıvıl hali kaybolmuş, utangaç bir çocuk gibi olmuştu. Çok sevimli göründü gözüme. Beni kandırmış olmasına rağmen bu yaşlı ve yalnız kadına içim acıdı. Yanına gidip elini tuttum. "Sizi tanımaktan çok memnun oldum bayan Rita," dedim. "Hoş bir sohbet yaptık. Sizi yine ziyaret ederim." Yüzüme umutla baktı. "Bana kızmadınız mı?" "Hayır, niye kızayım? Sizi dinlemek eğlenceliydi." "Allah razı olsun," dedi ve istavroz çıkardı. İşte İstanbul diye düşündüm. Müslüman duası ve Ortodoks istavrozu bir arada. İç içe geçmiş dualar, dinler ve kültürler şehri. Zavallı kadını yanaklarından öpüp içeri odaya çektim. Madame Matilda oda komşusu kadar iyi durumda değildi. Sanki canı çekilmiş gibi gözleri yarı kapalı bir durumda yatıyordu. Bu dünyaya bir an önce veda etmek istiyormuş gibi bir hali vardı. Ama anlaşılan zihni melekeleri yerindeydi. "Bayan Arditi," dedim. Yan dönmüş ve yüzünü yastığa gömmüştü. Durumunu hiç değiştirmeden, sadece gözlerini oynatarak mecalsiz bir sesle "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Sesi o kadar az çıkıyordu ki güçlükle duyabiliyordum. Ufalmış bedeniyle küskün bir çocuk gibiydi. "Efendim, ben İstanbul Üniversitesi'nden Maya Duran, size bir şey sormak istiyordum." "Sorun." "1939-40 yıllarında Nasip Sokağı'nda oturuyordunuz, değil mi?" "Evet, o dönemde bir komşunuz varmış, Profesör Maximilian Wagner, hatırlıyor musunuz?" Yine sadece gözlerini hareket ettirerek yüzüme ters ters baktı. "Niçin hatırlamayayım? Onunla ilgili ne öğrenmek istiyorsunuz?" Bir an önce "bitir de beni rahat bırak" der gibi bir ifadesi vardı. "Profesör sınır dışı edilince evraklarının size bırakılmasını söylemiş." "Bıraktılar zaten." "Onlar nerede bayan Arditi?" "Daha sonra Alman konsolosluğundan biri gelip hepsini aldı." "Kimdi? Adını hatırlıyor musunuz?" "Yüzü gözümün önünde. Sivri suratlı bir adamdı. Ama adını hatırlamamı beklemeyin benden. Seyli bir şeydi galiba." "Sukurla mı?" dedim. "Se possible," dedi. Sanki bu isim yabancı gelmedi. İnanılmaz bir hafıza vardı bu yaşlı kadında. Normal insanların bile hatırlayamayacağı detaylar aklımda kalmıştı. Artigiana'dan çıkarken Skurla'yı değil Matilda ile Rita'yı düşünüyordum. Bu konularda fazla tecrübem olmadığı için Rum ve Yahudi şivesini birbirinden ayıramamıştım. Rita beni fena tongaya düşürmüştü ama yine de hoşlanmıştım ondan. Yaşlılığımda Matilda gibi değil, Rita gibi olmak isterdim. Rita tam bir tatlı kaçıktı ve karışık zihniyle eğlenceli oyunlar oynuyordu. Zavallı Matilda ise pırıl pırıl genç zihnine ihanet eden yaşlı bir gövdeyle her şeyin bilincinde olan bir idam mahkumu gibi ölümü bekliyordu. Yaşlılıkta çoğu durumda beden ve zihin aynı zamanda çökmüyordu. Genellikle bunlardan biri daha genç kalıyordu. Hangisinin önce çökmesi daha iyidir gibi trajik bir sorunun cevabını bugün tam olarak öğrenmiştim. Önce zihin çökerse insan daha mutlu ölürdü. Ne yazık ki Max bu mutluluğu yaşayamayacaktı. 6 aya kadar pırıl pırıl bir zihin ve geçmişin acı anıları arasında ölecekti. Ona yardım etmek istiyordum. En azından serenat notasını bulursam adamcağız hayatının son günlerinde büyük bir mutluluk yaşayacaktı. Artigiana'dan çıktığımda lapa lapa kar yağmaya başladığını gördüm. Caddeler şimdiden karla kaplanmıştı. Gelip geçen insanların omuzlarında, çatılarda, yol kenarlarındaki ağaçların dallarında kar birikmeye başlamıştı. Her zaman olduğu gibi bütün çirkinliklerin üstünü örtüyor, içimi neşeyle dolduruyordu. İstanbul kar altında tam bir masal şehrine dönerdi. Camiler, kiliseler, sinagoglar, boğaz köprüleri beyaza bürünür, hava hafif bir sisle dalgalanırdı. Böyle havalarda boğazın mavi suları cam göbeği yeşile dönüşürdü. Şimdi de şehir hızla beyaz giysisini giyiyordu. Babaannemi hatırladım yine. Kar Anadolu'nun yorganıydı ama İstanbul'un da beyaz masal peleriniydi. En azından merkezdeki semtlerin. Kar altında yürüyerek Max'in izini sürmeye devam ettim. Zaten fazla uzun olmayan Harbiye Şişli arasını yürüyerek geçtikten sonra birkaç kişiye sorarak Ölçek Sokağı'nı buldum. caddeye açılan sokaktaki Vatikan binasını bulmak zor değildi. Çünkü daha sonra 1849'da yapılmış olduğunu öğrendiğim tarihi bina, zarif mimarisi ve tonozlu kapısıyla hemen göze çarpıyordu. Binanın üzerindeki tabelada ne olduğunu anlamadığım bir şeklin çevresinde Nuntiatura Apostolica yazıyordu. Onun altına da Türkçe Vatikan Büyükelçiliği İstanbul Temsilciliği yazılmıştı. Demek Max buraya gelmiş, bu kapıdan geçmiş ve Peder Roncalli ile burada görüşerek Nadia'ya bir Katolik vaftiz kağıdı çıkarttırmıştı. Ya Rabbi, nasıl bir şehirde yaşıyorduk biz ve giderek yoğunlaşan kardan kaçmaya çalışarak otobüs duraklarına, dükkanlara, saçak altlarına sığınmaya çalışan insanlardan kaçı bunun farkındaydı? 15 milyon insandan kaçının bu şehrin kozmopolit tarihinden haberi vardı. Ama kimseyi suçlamaya hakkım yoktu. Bir hafta öncesine kadar ben de başka bir şehirde yaşıyordum. Edebiyat okumuş olmama, biraz tarih bilmeme rağmen bunlar benim gündelik hayatımın dışında kalıyordu. Venedik Duçu'nun oğlu Alvise'den dolayı Beyoğlu adının verildiğini öğrendiğim yerde Grand Rue du Pera, yani İstiklal Caddesi'ne yürürken hiç kimse başını kaldırıp o muazzam binaları süsleyen heykellere bakmıyordu. Koyu giysili genç kalabalık, kebap, tost, sucuk, lahmacun kokuları arasında yere birbirlerine bakarak yürüyorlardı. Ama şimdi bunları düşünmenin zamanı değildi. Kar altında Max'in izini sürmek çok hoşuma giden bir oyun halini almaya başlamıştı. Bir taksiye bindim ve şoföre "Beni Haliç'e götürür müsünüz?" dedim. "Or Ahaim Hastanesi'ne." Haliç Köprüsü'nden geçerken martıların da benim gibi keyiflenmiş olduğunu düşündüm. Çünkü daha bir hareketlenmişlerdi. Denize dalıp çıkışlarında neşeli olduklarını hissettiren bir şeyler vardı. Balat tarafına geçtikten sonra kıyı boyunca gitmeye başladık. Solumda Bizans surları, sağımda deniz tarafında ilginç yapılar vardı. Ve bunların en ilginci tamamen demirden yapılmış Bulgar Kilisesi'ydi. Bulgarlar bu muazzam kilisenin her parçasını orada imal edip sonra Tuna yoluyla İstanbul'a taşımışlar. Taksi çok geçmeden Or Ahaim Hastanesi'nin önünde indirdi beni. Deniz kıyısında eski ve çok güzel tarihi bir binanın yanında yeni yapılmış modern bir bina da görünüyordu. Demir parmaklıklardan girdim. Hasta kalabalığının arasından geçerek müracaat bölümüne, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden geldiğimi, hastane müdürünü görmek istediğimi söyledim. Biraz sonra orta yaşlı, iri yarı bir bey geldi ve dostça elimi sıktı. Bir araştırma sebebiyle orada olduğumu söyleyince çok memnun oldu ve bana hastaneyi gezdirmeye, bilgiler vermeye başladı. Eski binanın girişinden itibaren duvarlarda birçok isimler ve resimler gördüm. Bunlar arasında Yahudi ismi taşıyan ama paşa unvanlı tabelalara rastlayınca bunun sebebini sordum. Müdür, bu kişilerin hastanenin kuruluşuna yardım eden Osmanlı generalleri olduğunu söyledi. Amiral Doktor İzak Molho Paşa, Doktor İzidor Gravier Paşa, Doktor Elias Cohen Paşa gibi isimlerin yanında Atatürk'ün doktoru Doktor Samuel Abravaya Marmaralı da anılıyordu. Marmaralı milletvekilliği de yapmıştı. Müdürün verdiği bilgilere göre hastane 1898'de 2. Abdülhamit'in bağışladığı arsa üzerine inşa edilmişti. Biz koridorlarda dolaşıp bunları konuşurken yanımızdan beyaz giysili doktorlar, hemşireler, bir de yaşını başını almış pembe giysili hanımlar geçiyordu. Hemşire olacak yaşta değildiler. Hatta aralarında yaşı epeyce ileri olanlar da vardı. Onların kim olduğunu sordum. Müdür gülümsedi. "Pembe melekler," dedi. Sonra pembe meleklerin tamamen gönüllü olarak çalışan, hastalara yardım eden hanımlar olduğunu anlattı. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyorlardı. Müdür bana odasında kahve ikram ederken ona Medea Salomovici'nin hangi odada yatmış olduğunu sordum. Bilemedi. Hatta bu ismi bile duymamıştı. Struma gemisinden söz ettiğimde de ancak yüzeysel bilgilere sahip olduğunu söyledi. Ama pembe meleklerden Leyla Hanım belki bana yardımcı olabilirdi. Telefon ederek Leyla Hanım'ı odaya davet etti. Leyla Hanım 70 yaşlarında bir kadındı ve pembe giysisi içinde çok hoş görünüyordu. Belli ki kendisini tamamen insanlara iyilik yapmaya adamıştı. Ona Medea'yı sordum. Bir an gözleri daldı, gitti ve bana dönerek "Bu olayı kimse hatırlamaz," dedi. "Daha doğrusu hatırlamak istemez. Bu yüzden de anlatılmaz. Ama ben hastanede gönüllü olarak çalışmaya başladığım zaman bu konuyu merak etmiş ve eski çalışanlardan Medea'nın hangi odada yattığını öğrenmiştim. Tatlı gülümsemesinden cesaret aldım Leyla Hanım'dan, beni o odaya götürmesini rica ettim. Müdüre teşekkür edip Leyla Hanım'la birlikte eski binanın koridorlarında yürümeye başladığımızda içimi bir heyecan kapladı. Yüreğim çarpıyordu. Sanki biraz sonra gideceğimiz odada solgun yüzlü Medea'yı ve başında bekleyen genç Max'ı görecektim. Ama öyle olmadı elbette. Leyla Hanım'ın beni götürdüğü ve ses çıkarmadan kapıdan bakmamı sağladığı oda sıradan bir hastane odasıydı. İçeride yaşlı bir kadın yatıyordu. Onu rahatsız etmeden kapıyı kapatıp çıktık. Nedense bir hoşnutsuzluk hissettim. Belki de hiç gelmemeliydim diye düşündüm. Hatta bundan sonra bildiğim hikayelerden dolayı zihnimde canlanan mekanları gidip görmek merakımdan vazgeçmeliydim. Bazı olayları ve yerleri zihninde canlandırmak gerçek mekanı görmekten daha iyiydi galiba. Yine de Leyla Hanım'a çok teşekkür edip ayrılmak istedim. Ama pembe meleklerin yaptığı bir kavanoz gül reçelini ikram etmeden beni bırakmaya niyeti yoktu. Dışarı çıktığımda akşamüstü olmuştu. Kar her yeri kaplamıştı. Evlerine yetişmek için çırpınan kalabalık yüzünden taksi bulmak çok zordu. Gelip geçen arabalara işaret ederek epey bekledim hastanenin önünde. Hiçbiri durmadı. Boş olanlar bile kimsenin binmediği günlerin acısını çıkarmak istermişçesine önümden ağır ağır sürerek geçiyorlardı. Mutlaka bir açıklamaları vardı. Ya o kalabalık sokaklarda oyalanmadan trafiğin açık olduğu caddelere ulaşmaya çalışıyorlardı ya da kendilerini telefonla çağırmış olan bir adrese gidiyorlardı. Ama yine de yol kenarında bekleyen yolculara karşı gücün tadını çıkarır gibi bir halleri vardı. Sonunda hasta getiren bir taksiyi yakaladım ve eve dönebildim. Akşam yemeği hazırlamak, Kerem'in biraz daha sağlıklı beslenmesi için uğraşmak, mutfağı toplamak gibi her günkü işlerimi bitirdikten sonra odama geçip Suturma ile ilgili bilgilerin son kısmını okumaya başladım. Özellikle geçen sefer insanın içini ısıtan bir yerde kaldığım için devam etmeye oldukça hevesliydim. O dondurucu soğukların ve acı olayların yaşandığı günlerde Suturma'daki yolculara moral vermek için sahilde ateş yakıldığı, gemide her şeye rağmen hayatın devam ettiği yönünde bilgilerin verildiği yerden devam edecektim. Ama okumaya başlar başlamaz içime karamsarlık, insan denen canlıya inançsızlık dolmaya başladı. Karşıma çıkan ilk bilgi iki delikanlının buz gibi sulara atlayarak karaya çıkmaya çalıştığı ama yakalanarak geri getirildikleri oldu. Hatta bir ara bunları okumayı bıraksam mı diye düşündüm. Nasıl olsa Max bana kendi hikayesini anlatmıştı. Üstelik Kerem konuyu bilmediği için oldukça dağınık bilgileri bazen tekrarlar da içerecek şekilde bir araya getirmişti. Bazı yerleri atlayarak hızlıca göz gezdirdim. Artık daha önce okuduklarım ve Max'ın anlattıkları sayesinde okurken zihnimde görüntüler de oluşuyordu. Örneğin yolcuların geminin küpeştesinden sahilin yavaş yavaş uzaklaşmasını seyretmelerini görebiliyordum. Aynı şekilde Suturma'nın büyük bir gürültüyle infilak ettiğinin yazıldığı satırları okurken de ara verip gözümü kapamam zihnimde korkunç görüntüler oluşmasına engel olamadı. Yine de kendimi biraz zorlayarak insan denen canlının olumlu özelliklerini görmeye çalışıyordum. Örneğin Suturma'nın batışının bir dizi protestonun patlamasına da neden olduğunu okumak bana iyi geliyordu. Bu kısımları atlamama gerek yoktu. Geminin batması, yolculara göçmen vizesi verilmesine karşı olanların lideri durumundaki Filistin Yüksek Komiseri Sir Harold McMichael'la Yahudi Ajansı arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine yol açmıştı. Suturma'nın Karadeniz'de batmasından birkaç gün sonra Filistin'de Yahudilerin yaşadığı bölgelerde yaygın bir biçimde duvarlara yapıştırılan bir afişte şunlar yazıyordu. Cani Sir Harold McMichael, İngiliz hükümetinin Filistin Yüksek Komiseri, Suturma gemisindeki 800 göçmenin boğularak ölmesine sebebiyet vermek suçundan dolayı aranıyor. Baş sorumlu olarak İngiltere'nin Orta Doğu'daki en üst yetkilisi olan ve Suturma'daki insanların karaya çıkarılmaması konusunda Türkiye'ye baskı yapan Walter Edward Guinness Moyne görünüyordu. Lord Moyne 6 Kasım 1944'te öldürüldü. Olayın sanığı olarak yakalanan 17 yaşındaki Eliyahu Hakim ve 22 yaşındaki Eliyahu Betzauri 22 Mart 1945'te Kahire cezaevinde asıldılar. İki genç adam cinayeti neden işledikleri sorulduğunda mahkemede şu yanıtı verdiler. Suturma'nın öcünü aldık. Filistin Manda Yönetimi Yüksek Komiseri McMichaels'a Ağustos 1944'te çok ciddi bir suikast girişiminden sağ kurtuldu. Elimdeki kağıtlarda geminin infilak ederek batma nedeninin yıllar sonra kesinleştiği yazıyordu. 1960'lı yılların başına Frankfurt savcısı Struma'yı kimin batırdığını araştırıp ortaya çıkarması için askeri tarih araştırmacısı Dr. Jürgen Rochwer'i görevlendirdi. Dr. Rochwer, Struma ile ilgili olarak savaşın başlangıcından 1941 yılının Şubat ayı sonuna değin Alman donanması arşiv kayıt ve belgelerini inceledi. Vardığı sonuç şuydu: Alman Tuna denizaltı filosu bu tarihlerde Karadeniz'e çıkmamıştı. Varna'da üstlenen savaş gemileri ise İtalyan sarnıç gemilerine eşlik ederek onları korumakla görevlendirilmişlerdi. Kaldı ki 20-28 Şubat 1942'de bu göreve de çıkmış değillerdi. Demek ki Struma herhangi bir Alman gemisi tarafından batırılmamıştı. Dr. Rochwer araştırmalarını yaparken Sovyetler Birliği Donanması Askeri Tarih Bölümü Başkanı Ekazova ile de görüştü ve ondan Struma'nın battığı tarihlerde SC-213 kodlu Sovyet denizaltısının bu bölgede bulunduğunu ve bu denizaltının İstanbul Boğazı'nın 14 mil kuzeydoğusunda kimliği saptanamayan bir gemiyi 24 Şubat 1942'de batırmış olduğunu öğrendi. Bir başka sayfadaysa o dönemde Türkiye Başbakanı olan Dr. Refik Saydam'ın 20 Nisan 1942 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada konuya değindiği yazıyordu. Biz bu hususta elimizden gelen her şeyi yaptık. Maddi manevi en ufak mesuliyetimiz yoktur. Türkiye başkaları tarafından arzu edilmeyen insanlar için vatan hizmeti göremez. Bizim tuttuğumuz yol budur. Kendilerini bu sebepten İstanbul'da alıkoyamadık. Çok yazık ki bir kazaya kurban gittiler. Elimden kağıtları attım. Öğrenecek daha fazla bir şey yoktu. Toplu bir cinayetti bu. İngiltere, Romanya, Almanya, Türkiye, Sovyetler Birliği hükümetleri el ele vermiş, 769 masum insanın ölümüne yol açmış, bu konunun üstünü bir daha açılmamak üzere kapatmışlardı. Maximilian bunun için hiçbir hükümet masum değildir, diyordu. Onu bu suçun peşine düşmesin, olayın üstüne örtülen kalın perdeyi aralamaya kalkmasın diye sınır dışı etmişlerdi. Yıllar sonra beklenmedik biçimde Türkiye'ye gelmesini de yine bu nedene bağlamış, bunun için istihbaratçıları peşine takmışlardı. İngilizlerin ve Rusların ilgisi de buradan kaynaklanıyordu. Oysa üniversitede asistan olan Maximilian'la kendi halinde bir öğrenci olan Nadia'nın bunlarla ne işi vardı? Akademik kariyerlerinde ilerlemek için çalışacaklar, çocuklarını büyütecekler, mutlu olacaklardı. Bunları düşünürken aklıma birden serenat notaları geldi. Kararlıydım, onu mutlaka bulacaktım. Serenat'ı aramak benim için dünyadaki kötülüklere, savaşlara, düşmanlıklara, bütün iktidarlara direnmek anlamına gelmeye başlamıştı. Bu konuda topladığım bilgilere göre profesörün İstanbul Üniversitesi'nden alınan dosyasıyla ve diğer belgelerle birlikte serenat notasının da Almanya'daki Nazi arşivlerine saklanıyor olması yüksek olasılıktı. Elimden atarken dağılan kağıtları toplayıp kalktım. Mutfakta da toplanacak birkaç şey vardı. Koridordan geçerken Kerem'in bilgisayarın başında olduğunu gördüm. Onu ihmal mi ediyorum diye aklımdan geçirince yüreğime bir sızı girdi. Yanına gidip elimi omzuna koydum. Hiç fark etmemiş gibiydi. "Bana yardım eder misin?" diye sordum. Yanıt vermese de başını kaldırıp ne istediğimi bakışlarıyla sordu. "Nazi arşivleri nerede saklanıyormuş bulabilir misin?" dedim. "Bu bilgiye çok ihtiyacım var. Ne de olsa benim gibi yaşlı biri interneti akıllı oğlu kadar iyi kullanamıyor." Güldü. Belli ki bu sözler gururunu okşamıştı. Ona sorduğum sorunun yanıtını aslında bir ölçüde biliyordum. Daha önce öğrenmiştim. Gerekli ek bilgileri, ayrıntıları da elbette kendim de bulabilirdim. İnternette araştırma yapmaya epeyce alışmıştım. Ama Kerem'in kendini önemli hissetmesi, bana yardımcı olduğunu düşünmesi iyi oluyordu. Doğrusu yardımları hiç de az değildi. Hemen araştırmaya başlayınca teşekkür anlamına gelecek şekilde iki kez omzuna hafifçe vurup mutfağa geçtim. Biraz sonra beni çağırdı ve bulduğu bilgileri gösterdi. Arşivler benim de bulduğum gibi Almanya'nın Bad Arolsen şehrindeydi. ITS yani International Tracing Service, Uluslararası Takip Servisi. Arşiv hakkında şu bilgiler veriliyordu. 17,5 milyon kişi hakkında 50 milyon kayıt, 26 kilometre uzunluğunda dosyalar, 232.710 metre mikrofilm, 106.870 mikrofiş. 1934'te açıldığından beri cevap verilen soru ve talep sayısı 11,8 milyon. Nazi dönemi kurbanları ve aileleri hakkında bilgiler toplayıp bunları yakınlarına ulaştıran merkezde 17,5 milyon kişi arasında elbette Max ve Sukur'la da bulunacaktı. En kısa zamanda Bad Arolsen'e gitmeliydim. Bad Arolsen, Kassel'in 45 kilometre batısında yer alan bir kaplıca merkeziydi. Hemen gitmek istiyordum. İçim içime sığmıyordu. Serenat notasını bulma umudu beni heyecanlandırıyor, iyice sabırsızlaştırıyordu. Ama gidemedim. Çünkü ertesi gün dünya başıma yıkıldı.